14 Mart 2024 Perşembe saat 19. NAV ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'taki mitingi için görevlendirilen polisler biliyorsunuz bir kaza yapmışlardı. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis şehit oldu. Onlar son yolculuğuna uğurlandılar. Şehitlere veda. Allah'tan şehitlerimiz için rahmet diliyoruz. Yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz.
Acı haber Şırnak'tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi için görevlendirilen polisler program sonrası Şırnak-Mardin yolunda kaza yaptı. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler Fırat Der ve İlker Duran şehit oldu. Bir polis de yaralandı.
Şehitlerimiz Fırat Der ve İlker Duran'a haklarınızı helal eder misiniz?
Helal olsun.
Nusaybin yolunda polisleri taşıyan araç bir karavana çarptı. Fırat Der olay yerinde, İlker Duransa kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Fırat Der 34 yaşındaydı. Şehit olduğu 13 Mart hem doğum günüyle hem de mezun olduğu göreve başladığı tarihle aynıydı. 13 Mart 1990 doğumlu polis 13 Mart 2017'de göreve başlamıştı. Memleketi Denizli Sarayköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis İlker Duran da 31 yaşındaydı. Mesleğinde 10. yılıydı. Kayseri'nin Develi ilçesinde vatan toprağına emanet edildi.
Düştü. Vallahi uçak düştü. Paraşütü açtı.
Türkiye şehit polislerini uğurlarken bir acı haber de Konya'dan geldi. Konya 3. Anajet üssünde eğitim için havalanan Türk yıldızlarına ait uçak inişe geçtiği sırada düştü. Pilot binbaşı Şükrü Gümüş paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçaksa pist onarımı yapılan alana düştü. O alanda iş makinesini kullanan uzman çavuş Ercan Güven şehit oldu.
Tekrar rahmet dileyelim ve bugünkü etiketimizi paylaşalım. Ondan sonra da haberlerimize geçelim. Bugün etiketimiz vay vay vay. Niye olduğunu anlayacaksınız ilerleyen başlıklarla beraber. Şimdi hemen ilk seçim satımı ayininde siyaset haberimizle başlayalım. Muhalefetten Erdoğan'a İsrail'le ticarette son ver çağrısı.
Cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarımızla her daim başkanlarımızın yanında olacağız. Belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımı, her hizmeti destekleyeceğiz. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı.
Belediye başkanlarımız kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanları olarak çalışacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez arızda seçmene adaylarımıza oy verirseniz Cumhurbaşkanı bakanlar yanınızda olacak. Hizmetleri destekleyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel oy veren de vermeyen de hizmet alacak derken Erdoğan'a İsrail'le ticaret üzerinden yüklendi.
Recep Tayyip Erdoğan, eğer sen Filistin'in yanındaysan akrabalarının, çocuklarının, yandaşlarının her gün İsrail'le yaptığı ticarete bir son ver. Ticaret durmadan Filistin'de zulüm durmaz.
Bunlar katil İsrail'e selam çakarak siyasi ikballerini garantiye alacaklarını düşünen kifayetsiz muhterislerdir.
Benim ailemde, benim çocuklarımda, çocuklarımın arkadaşlarında, partililerimde İsrail'e çimento yollayan yok. Gübre patlayıcı yapımında da kullanılabiliyor. Gübre yollayan yok.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Cumhurbaşkanına İsrail'le ticarete son verin diye seslendi. Özel'in İsrail'le ticaret neden sürüyor tepkisine Erdoğan hiç girmedi.
İsrail'le 1000 çeşit üründe ticaret yapıp orada para kazanıp ondan sonra biz Filistin'in yanındayız deyip bizi olmadık laflarla itham edenlere diyoruz ki samimi değilsiniz.
Derdi kendi partisinin içindeki ayak oyunları olanın vizyonu da o kadar olur.
İYİ Parti lideri Akşener ise Aksaray'da esnaf gezdi, oy istedi. Esnafın, işsizin, emeklinin sıkıntılarını dinleyerek seçmene iktidarın kulağını çekin diye mesaj verdi.
%160 zam yaptı. %160.
Evet.
Bayramda emeklilerimize ikramiye verilecek. 7000 lira olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen 11 bin lira zam yapılmasını öneriyoruz.
Kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Ey emekli kardeşlerim, cezasını kesin, cezasını kesin. Bu yerel seçimlerde emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa birer kulağa asılın, morartın.
Sandık günü yaklaşırken liderlerin seçim mesaisi de yoğun.
Vay vay vay. Islıklar filan kürsülerden. %160 zam filan. Gerçeklerle yeni karşılaşmaya başladılar sanki. Evet. Ha, yeniden Refah'la AK Parti arasında bir diyalog var biliyorsunuz. Bu diyalog şirin, sevimli bir güzel bir diyalog. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı desteklediğimiz için vicdan azabı duyuyorum diyor Profesör Doğan Aydal. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirdiğinize pişman mısınız?
Çok yürekten söylüyorum. Fatih Bey, Erbakan Beyefendi'ye de zaman zaman vicdan azabı duyuyorum dedim.
Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki gerilimde son açıklama. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı desteklediğimiz için vicdan azabı duyuyorum dedi. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Vekili Doğan Aydal.
30 tane maddenin birini bile yapmayan adam Cumhurbaşkanı'na güvenemiyorsak biz bu siyaset nereye kadar gider dediğimi biliyorum. Bir güvene dayalı. Siyaset. Bir defa kandırırsanız ikinci defa değil.
Anket firmaları, hatta rakip siyasi partilerin mensupları dahi diyorlar ki sahada tek bir rüzgar var, o da yeniden refah rüzgarıdır.
Kendi adaylarıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi'ne Erdoğan'ın öfkesi yanıtlar. Fatih Erbakan Trabzon'un ilçelerindeydi. Vekili Doğan Aydal Sözcü TV'de konuştu.
4 kişilik bir aile iftarda kişi başına 3 tek hurma yiyecek, 2 bardak çay içecek, 2 bardak su içecek, çeyrek pide yiyecek. Bu Ramazan maliyeti bu saydıklarımla 10 bin liranın üzerinde tutuyor. İşte enflasyon hani düşecekti?
Kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.
Bir partiye kazandırmak ya da kaybettirmek için kurulmuş bir parti değiliz. Ters bir paradoksla, yani demin bulunması AK Parti'ye kazandırmak için midir? MHP'nin oylarını AK Parti'den çıkartın, sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde kazanamayacak noktada.
Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.
Dolar geçen seçimden önce Nisan ayında 19 liraydı. Bugün 34 liraya dayandı, 34. Bu hızla giderse seçim günü 38 lira olursa şaşmayın.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında rekabetin en sert geçtiği illerden birisi de Şanlıurfa. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar gazete duvara yaptığı açıklamada yine iddialı cümleler kurdu.
Bizim burada oy bölücülüğü yaptığımızı ve diğer partinin işine yarayacağını iddia eder tarzda açıklamaları var sürekli. DEM Parti için onu zaten söylüyorlar. Eğer böyle bir korkuları, endişeleri varsa o zaman yapılması gereken şey onların çekilmesi. Çünkü güçlü olan niye çekilsin ki?
Siyaset hareketleri yok. Yeni bakış açıları. Fakat yeni fikirler yok. Yani bir takım bakış açıları var ama yeni fikirler yok. Oysa Türkiye yeni fikir kuraklığı içinde. Yani o kadar ışıldayabilir ki yeni fikirler. Hiç öyle şeylerin üstüne pek düşünmüyorlar. Yani geleceği düşünmüyorlar. Evet efendim, devam ediyoruz. Bakanlar o istiyorlar. Biliyorsunuz meydandalar ve AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adaylarının peşindeler. İlçe, il filan o istiyorlar. Bakanlar emekliye, vatandaşa yanıt vermiyorlar. Kendi işlerini bıraktılar, vatandaşı da bıraktılar.
Allah bağışlasın. En zor soruyu sordum.
Ben soruyu soracağım tabii.
Ben şimdi ne diyeyim?
Emeklerin durumu ne olacak bu emekler?
AK Partili belediye başkan adaylarına oy istemek için sahada bakanlar. Yatırım sözü veriyorlar. Ama emekliye verecekleri yanıtları yok. Bir emekli durumumuz ne olacak diye sordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en zor soru dedi.
Emeklerin durumu ne olacak bu emekler?
En zor soru. Söz verdi reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki,
evet,
emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız dedi. Bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı.
Şu anda efendim gerek yok.
Milyonlarca dar gelirli emekli seçim için oy isteyen bakanlara geçimi hatırlatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki'nin de Karabük'te yolunu kesti. 10 bin lira maaş alan bir emekli Ösaseki inşallah demekle yetindi.
En düşük emeklinin en azından 25 bin lira olması lazım. En azından 25. Bak seçimden önce bu gününe getirin. Emekli maaşı seçimden önce mutlaka artırın.
İnşallah. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz.
Hükümet izle çıkmış gözüküyor seçimlere kadar. Maalesef AK Parti devletin bütün imkanlarını kullanarak bir kampanya yapıyor.
Türkiye'nin dört bir yanında bakanlar, yanlarında AK Partili belediye başkan adaylarıyla sahada. 13 yıl boyunca milli istihbaratın başında olan, dil görüntüsü, sesi bile çok nadir duyulan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak Kırıkkale'de AK Partili adaya oy istemek için sahaya indi.
Sizlerin sağa sola bakmadan mevcut başkanımıza destek vermeniz fevkalade önemli. İnşallah bu konuda bizleri mahcup etmeyeceksiniz.
Bakanların il il gezmeleri, seçim çalışmaları yapmaları AKP'nin yaşadığı çaresizliği, korkuyu, kaygıyı ve paniği bize gösteriyor.
Mayıs'ın sonu inşallah olmadı. Haziran'ın hemen başında burayı açıyoruz. Bizim de sizden isteğimiz yerel seçimlerde desteğinizi bekliyoruz.
Ulaştırma Bakanı Yozgat Yerköy'de gar açılışı karşılığında oy istedi. Adalet Bakanı Giresun'daydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kez de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açılışına katıldı. Turgut Altınok Çalışma Bakanlığı'nın iftarındaydı. Kentsel dönüşüm programında da yanında Çevre Bakanı vardı.
Sayın Bakanımla beraber yıllardır mağduriyetinizi sona erdireceğiz.
Arkamızda hükümet var demek istiyor ama bizim arkamızda halk var. Gördüğünüz gibi her gittiğimiz yerde binlerce kişi bizi karşılıyor. Bizim vicdanımız rahat ediyor. İnşallah onlar da vicdanları rahat ediyordur.
Efendim Ursula von der Leyen, Antony Blinken, Sergey Lavrov ne diyor acaba bu vaziyete? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak Kırıkkale'de efendim işte oradaki aday için o istiyor. Ya Kırıkkale'de de ihtiyacı var mı bilmiyorum bu kadar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de mi böyle destek alacaklar? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği. Bak bu bakanlığın ismi çok uzun. Benim sürem de bitti. Efendim, çevre katliamına seçim molası.
Acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Önce sözüm ona ihtiyaç olduğundan bahiste 190 ayrı tarım arazisinin kömür için acele el konulması gerektiği kararını alan Cumhurbaşkanı bir gün sonra kararını iptal ettiğini ilan etti.
Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
Tek imzayla yaptı, tek imzayla da bozdu. Yarın tek imzayla yeniden yapmayacağının hiçbir garantisi yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla Akbelen'de 192 parsel tarım arazisinin maden sahası olarak acele kamulaştırılması kararına 11 Mart'ta imza attı. 13 Mart'ta kendi kararını yine kendi imzasıyla yürürlükten kaldırdı. Muhalefet seçim kaygısı dedi. AK Parti Muğla adayı Aydın Ayaydın ise benim sayemde açıklaması yaptı.
Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonda aradım. 192 parselin kamulaştırılması konusu gündemden kalkmıştır.
Akbelen için 2 yıldır biz mücadele ediyoruz. Ancak o mücadele esnasında orada olmayanlar sanki bir zafer kazanmış edasıyla biz bu kararı kaldırttık naraları atıyorlar.
Yurdunu seven, suyunu seven, ormanlarını seven buraya gelsin.
Biz çevreci görünümlü marjinalleri aldırmıyor. Sadece İşimize bakıyoruz.
Akbelen'de tarım ve orman arazilerinin maden sahası olarak açılmasına karşı köylülerin, çevrecilerin yıllardır süren mücadelesi ve eylemleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan biz işimize bakıyoruz demişti. Yıllar içinde binlerce ağaç kesildi. Maden sahasının genişletilmesi için Erdoğan imzasıyla acele kamulaştırma kararı 11 Mart tarihli resmi gazetede yayımlandı. Ancak 2 gün sonra acele kamulaştırma kararını kaldırdı Erdoğan.
Daha düne kadar Akbelen direnişçilerini teröristler diye suçlayan Cumhurbaşkanı yakında yerel seçimlerin yapılacağı hatırlatılınca kararı iptal ettiğini ilan etti.
Yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgimden dolayı Bunu kabul etmem mümkün değildi.
AK Parti Muğla Büyükşehir adayı Aydın Ayaydın, kamulaştırmayı iptal eden kararı mucize olarak nitelendirirken, sosyal medya hesabından Akbelen mucizesi nasıl gerçekleşti başlığıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan'a teşekkür etti.
Oradaki sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi için yapılması gereken oradaki maden ruhsatının iptal edilmesidir. Seçimden sonra aslında samimiyet testini göreceğiz.
Şimdilik maden sahasının genişletilmesine yönelik karardan geri adım atıldı. Ancak köylüler de muhalefet de maden ruhsatının iptalini istiyor. Seçimden sonra yeniden acele kamulaştırma için Erdoğan yeni bir karara imza atar mı bilinmiyor.
Aydın Ayaydın AK Parti'ye geçince, Muğla adayı olunca gizemler, sihirler, mucizeler. Öyle birden efendim. Kimin aklına geldi acaba bu? Buradaki mucize ne? Buradaki mucize ne? İki gün içinde bir kampanya formülü bulmuş olmaları. Evet, şimdi İstanbul için iftar saati de yaklaşıyor. Biz de biliyorsunuz denk getirmeye çalışıyoruz. Bir mesaj okuyacağım. Eğer denk getiremezsek sonra izan okuyacağım. Bakanların harcadığı kimden çıkıyor demiş bir izleyicimiz. Tabii ki sizin cebinizden. Allah kabul etsin efendim.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu ekber, Allahu ekber. La
devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni metro hattında test sürüşü yaptı.
İki buçuk yılda %4 ve biz bu 4 yıl içerisinde %80 seviyeye gelirken bu hatları harekete geçirdiğimiz ve bitirdiğimiz için bize teşekkür edin. Ondan da geçtik, zamanında imza atın be kardeşim. Şimdi 10 yılda bitirdin. Bakırköy, Kirazlı'yı kaça mal ettin bilmiyoruz. Metroyu araçsız teslim ediyor. Sanki millet tünelden böyle koşarak gidecek. Ya da birinin saydığı gibi.
Bir, iki, üç.
Bir, iki, üç diye kilometreleri sayarak gidecek. Allah akıl versin bunlara.
Ulaştırma Bakanlığı 10 yılda bitirdiği metroyu belediyenin işletimine araçsız teslim etti. İmamoğlu, durmuş bir şantiye olarak devraldıkları metro hattından test sürüşü yaparak karşılık verdi. Kaptan Köşkü'nden el sağladı. Merkezi yönetimle yerel yönetim aynı partiden olursa hizmet olur diyen Cumhurbaşkanı'na 30 yıl önce Erdoğan'ın belediye başkanlığı için oy isteyen Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlattı.
En boş laf ne biliyor musunuz? İktidar da biz olalım, belediye de biz olalım, iş yapalım.
Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez.
O işi geçin. Rahmetli Erbakan güzel anlatmış. Geçen gün videosunu izledim.
Belediye başkanlarını iktidar partisinden seçerseniz daha fazla hizmet gelir sözü yalandır ve sadece bir aldatmacadır. Çünkü belediyelerin gelirleri kimsenin keyfine bırakılmamıştır.
Ders verir gibi anlatmış. Her kelimesinin altına ben imza atıyorum rahmetli Erbakan'ın.
İstanbul'da yerel seçimin en çok tartışılan başlığı metro hatları. 2019 öncesinde durdurulan o hatlardan birindeyiz. Ümraniye Göztepe Ataşehir metro hattı. Ekrem İmamoğlu çalışanlarla birlikte 2019 öncesinde %4 seviyesinde kalan ama şimdi %80'lerin üzerine çıkan hattın incelemesinde.
İstasyonun hemen üstünde, meydanda yine bizim ait olduğumuz yerde kreş açıyoruz. Kent lokantası açıyoruz. Bu söylediğim her şey dersine çalışmayan adayın kafasını karıştırabilir. Bu metro nereden geçiyordur? İlçe nerededir diye birkaç saat briefing alması lazım.
Tıp bayramında Ataşehir Halk Sağlığı Merkezi'ni de açtı İmamoğlu. Rakiplerine akıl sağlığı üzerinden gönderme yaptı.
Seçim yaklaşırken 2-3 haftalık
Ruh sağlıkları bir bozuluyor, bir hiddetleniyorlar, bir şiddetleniyorlar. Seçim bittikten sonra ya biz onları siyaseten söyledik diyorlar. Bir insan oy için, seçim için bu kadar takla atar mı?
AK Partili belediyenin yönettiği Ümraniye'deki halk buluşmasındaysa rakibinin Cumhurbaşkanı kızar diye konuşamadığını söyledi İmamoğlu.
Kent lokantalarını küçümsedi. Açacağım dese fırça yer. Ekonominin kötü olduğu ortaya çıkar. O malum kişiyi kızdırır. Eveliyor, geveliyor. Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı dese biliyor millet ağzının payını verecek. Asla yapılmamalı dese bu sefer onu buraya gönderen kişi ağzının payını verecek. İşi zor.
Yine tam yeri geldi. Şimdi bu efendim merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dolayısıyla hani ille iktidar hangisi kimdeyse ona belediyeyi vermek lazım tezi var ya iktidar. Şimdi buna inanabilirsiniz elbette. Patron sizsiniz, siz bilirsiniz. Mesela Gabar'da petrol çıkacak, buralar çıktı. 100 bin varile çıkacak, buralar uçacak. Öyle bir izleyicimiz sormuş, uçacak mıyız diye. Yani inanırsanız uçabilirsiniz, siz bilirsiniz. Öyle. Bu gece de bu arada zam var. Akaryakıta bekleniyor, öyle deniyor. Ama uçabilirsiniz yani, o zaman uçun. Öte yandan bir şey söylemiştim hatırlarsınız. İngiliz bir iş adamı, bir yatırımcı şöyle diyordu. Siyaseti eleştirmek için İngiltere'nin en pahalı dört kelimesi. Bu sefer farklı olacak. Türkiye'nin en pahalı, Türkçedeki en pahalı dört kelime neydi? Onu da söylemiştik. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Şimdi bu söylenenlere de bakar inanırsanız bedelini görürsünüz belki sonra. Ama bundan önce söylenenlere inandığınızda, kardeşinize yetkiyi verdiğinizde enflasyon, hayat pahalılığı, et kuyruğu, şusu busu olarak şimdi ödüyorsunuz. Bakalım daha ne kadar ödeyeceksiniz. O yüzden ona göre bakın. Ya isterseniz uçun. Uçmak bu ülkede serbest. Evet efendim, şimdi gelelim Murat Kurum'a. Metroyu iki katına çıkarma sözü verdi.
Murat Kurum geliyor. Ve ilk 5 yılda metro hattımızı tam iki katına çıkaracak 650 kilometre metroya kavuşturacağız.
Metro ağını iki katına çıkarma sözünü yineledi Murat Kurum. İftarda Gümüşhanelilerle, Bitlislilerle buluştu. Sonra da gece mitinginde Güngören'deydi. Rakibi Ekrem İmamoğlu'na seslendi.
Tembel başkanın, o yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan başkanın şu son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Utanmadan, sıkılmadan işe başlama töreni yapıyorsun. Sonra da diyorsun ki benim üstüme toz yapışmaz. Yahu sen çamura batmışsın, haberin yok çamura.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Güngören'e kentsel dönüşüm sözü verirken toz koparanı örnek gösterdi. Sözümüzü tuttuk dedi. Ancak toz koparan sakinlerinin bir kısmı hala evlerine kavuşamadığı için mağdur. Yıkılan bazı binaların yerinde ise moloz yığınları duruyor.
Artık hiç kimse deprem korkusuyla yaşamayacak. Güngören'ümüzde kentsel dönüşüme başlatacağız. Şu an gel bak, toz koparan da konutlarımızda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor.
Güngören'e sosyal konut ve meydan sözü de verdi Murat Kurum.
Alt gelir seviyesi için sosyal konutlarımızı yapacağız. Hem kira fiyatlarını düşüreceğiz, hem de ev alamayan hemşehrilerimizin ev sahibi olması için çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin iptal ettiği ve yapmadığı Güngören Meydanı projesini inşallah Güngören'imizi kavuşturacağız.
Murat Kurum İmamoğlu için kibir kulesi dedi. Kadınlardan oy istedi.
Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart akşamı kadınlarımız verecek.
Evet. Evet, şimdi burada biliyorsunuz bir süredir Murat Kurum'un paylaşımları, görüntüleri bir takım yorumlara yol açıyor. İnsanlar ne bileyim, ocak yanmıyor ocağın altı. Geçen menemen pişiriyordu biliyorsunuz. Ocağın altı yanmıyor filan deyip bence haksızlık ediyorlar. Ya yani küçük 19 öğrenciye küçücük tavada menemen. Bence haksızlık ediyorlar. Mesele o değil. Hakikaten o değil. Çünkü o fine dining, bir füzyon mutfağı falan olabilir yani. Bunu da biliyorsunuz, çiğ olması önemlidir. Balığı çiğ yerler, işte sebzeler çiğ menemen. Hani soğanlı mı soğansız mı değil, bu seferki şey çiğ olur mu? İşte bu fine dining. Fakat sonra kendisinin katıldığı başka bir şey var, bir etkinlik var. Orada sosyal medyaya sızan bir menü var. Preslenmiş dana kaburga, patates terin, havuç glaze, mancari çikolata mus, tutku meyveli kremü, ananas salsa ve egzotik sorbe. Şimdi arkadaşlar, bence bu da kara propaganda. Ciddi söylüyorum, algı yapılıyor. Çünkü bu menü dengesiz. O bir kadınlarla ilgili bir davetten hatırladığım kadarıyla bu doğru olamaz. Bu kadınlar bu kadar şeker komasına girer bu kadar tatlı yerse. Belki baştan tarhana çorbası içtiler. Bize söylenmiyor. Algı oradan yapılıyor. Ama patates terini merak ettim. Ama patates bonnot değil galiba. Hani Noir Moutier adasından. Michel Troagro. Neyse. Bir ara konuşuruz Murat Kurum'la. Gerçi o diyor ki bana abi deyin. Murat abi. Evet efendim, şimdi Ankara'nın seçimine gidelim. Mal varlığı tartışması.
Mal, mülk, bunlar hepsi Allah'ın diyor. Mülk Allah'ın, bu bir ayettir.
Hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim.
İnsanlar fani. Mal, mülk hepsi gelip geçici.
Mansur Yavaş'ın mal beyanını açıklamasının ardından yaptığı çağrıya önce mülk Allah'ın yanıtı veren Turgut Altınok bu kez de mal mülk hepsi geçici dedi.
Bunları yakında açıklayacağız. Ben istediğim zaman açıklayacağım.
İşte bunun hesabını bir dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarek gün. O hesabı sandıkta siz soracaksınız.
Genel müdürlerinin, şirketlerdeki genel müdürlerinin de mal varlığını açıklasın.
Neredeyse müfettişleri oturtacak yer bulaması hale geldik. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi.
Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresince yapılan teftişlerde tek bir suç unsuruna rastlanmadığının altını çizdi. Şeffaf ve dürüst belediyecilik yapıyoruz dedi. Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Meclisi açılışını gerçekleştirdi. Rakibi Altınok'un emeklilere 5000 lira vaadini eleştirdi.
Bu nedir biliyor musunuz? Hükümetin bu konuda başarısız kaldığının ispatını kendi adayları söylüyor.
Ankara'da bütün emeklilerimize ulaşım süresiz ve ücretsiz. Yani EYT'li de emekli sonuçta.
65 yaş üstü emekliler Ankara'da toplu ulaşımı ücretsiz kullanıyor. Ama Altınok EYT'lilere de ücretsiz olacak dedi. Hatta propaganda yasağı kapsamında olmasına rağmen o vaat yine Ankaralılara kısa mesaj olarak gönderildi. Mansur Yavaş hemen yapın diye seslendi.
Ücretsiz binme işine kararı Cumhurbaşkanlığı veriyor. Belediyenin bir yetkisi yok. Sayın Turgut Altınok, siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Bu verdiğiniz vaat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye 1 Nisan? Elinizden tutan mı var vaatlerinizi? Yapıp geçsenize, neyi bekliyorsunuz?
31 Mart'tan sonra bütün emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz, sınırsız bir şekilde faydalanacaklar.
Nasıl olsa seçilemeyeceksiniz, bu vaatler askıda kalacak. Emeklinin sandıkta hesap soracağı zaman geldi.
Daha önce de ASKİ verilerini paylaşarak musluklardan akan suyun temiz olduğunu açıklayan Mansur Yavaş'a rakibi Turgut Altınok Ankara Suyu kirli iddiasında bulundu. Yavaş o iddiayı da yalanladı.
Musluktan su ben içmiyorum, doğruyu söyleyeceğiz. Ama içeri hemen ne yap?
Seçimi kazanmak için aklına ne gelirse söylemeye başladı. Mevzuatı da bilmiyor maalesef. Kazara bir tanesinde bir şey olsaydı, bir problem olsaydı halim nice olurdu değil mi?
Efendim, milyonlarca insan bu ülkede musluktan su içiyor. Ben de içiyorum. İçilmesi de gerekir. Budur aslında ülke için tasarlanması gereken. Ama bir takım vaatler. Mansur Yavaş da söyledi. Efendim bugün yapın diye. Victor Hugo'nun bir sözünü yazmış kıymetli bir izleyicimiz. Yarınlar hep güzel olacak denir de. Oysa bugünler dünün yarınları değil midir? Yani ne dediler, ne oldu? Şimdi niye yapmıyorlar? Bu arada kiracıların sorunlarını hatırlatın, ev sahiplerinin sorunlarını hatırlatın diyen izleyicilerimiz var. Efendim geliyoruz oraya. Eros'u unutmayın diyen izleyicilerimiz var. Oraya da geliyoruz. Ve aslına bakarsanız kiracılar, ev sahipleri, kadın, erkek. Efendim işte yolcu, otobüs şoförü ya da efendim bunun gibi birçok konuda sorunlarımız üç aşağı hayvan insan aynı. Göreceksiniz, oraya geleceğiz. Çok özür dilerim. Deminki menüden sonra biraz ağzımın suyu aktı galiba. Özür dilerim. Murat Kurum'un menüsünden sonra. Neydi? Egzotik sorbe, ananas salsa, tutku meyveli kremü. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Sağlık Bakanı da seçim gezisinde. İşi gücü bıraktılar biliyorsunuz. Ha, parası da sizin cebinizden, tekrar edeyim. Vergilerimizden, devlet bütçesinden. Uzun konvoylar, son model ithal araçlar. Öyle yani, çakar lambalar, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musuncu konvoylar bunlar. Bu arada laf arasında Sağlık Bakanı ilaç sıkıntısı olduğunu itiraf etti.
Hangi ilacı bulamadınız? Tiroidle ilgili, magnezyum eksikliği. Kaç eczane dolaştınız?
Bu dördüncü eczane.
Ne yapacaksınız?
Pasiye kullanıyorum.
Yoğun bakımda abi, mecbur.
Tansiyon ilacı da şu an bu arada 10. 11. eczane bulamadım. Hiçbirinde yok. Şimdi yukarıdakilerine bakacağım.
Hoş geldiniz bakalım. Kolay
gelsin. Üzerimizdesin. İlaçta.
İlaçta bulmadım.
Tabii, aynen Allah oluyor.
Hangi grup özellikle?
Antibiyotik grubu.
Ama şu dönemde biraz daha bulunabilen ilaç sayısı arttı. Temmuz ayında bakacağız inşallah.
Seçim turlarında da karşısına çıktı ilaç sıkıntısı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sorunu kabul etti, Temmuz'da randevu verdi. Bulunamayan ilaçlardan randevu çilesine, sağlıkçıların maaşlarından koşullarına, bir 14 Mart Tıp Bayramı'nda daha eksiklikler meydanlarda dile geldi. O dakikalarda Bakan Koca, Cumhurbaşkanı ile Ağrı'da seçim mitingindeydi.
Tek bayrak, tek vatan.
Eskiden tedaviye ulaşmak nice eziyete göğüs germek anlamına geliyordu. Bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz.
Sayın Bakan, eserim dediği beyaz reformlarla öne dursun. Son 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm programı dedikleri aslında sağlıkta ölüşüm programıdır.
İyileşe, iyileşe kazanacağız.
Her 14 Mart'ta olduğu gibi bu yıl Tıp Bayramı'nda da sağlıkta biriken sayfalar dolusu soruna yenileri eklendi. Hekimler ve sağlık çalışanları bir kez daha İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.
Bakanlığa seslendik.
Var mı bir cevap?
Maalesef yok. Çalışma olmasını çok isterdik ama seçim çalışmalarında maalesef.
31 Mart günü tercihinizi Türkiye 100 yılından yana yapacağınızdan eminim.
Sorunlarımız çözüleceğini, her seferinde sorunlarımız artarak katlanıyor. Yine son torba yasasından bize sözleşme fesih tehdidi çıktı.
Son torba yasayla çıkan ceza yönetmeliği, önüne geçilemeyen sağlıkta şiddet, ağır iş yükü, düşük maaşlar. Sağlık çalışanları ve doktorlar bir kez daha buruk geçirdi Tıp Bayramı'nı. 1,5 yıldır göz randevusu alamayan 80 yaşındaki Öcal Ünal da onlar eylem yaparken aynı adrese İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne geldi derdini anlatmak için. İçeri güçlükle girebildi.
Gözümden rahatsızlığım var. 1,5 senedir neredeyse randevu alamıyorum. Şimdi şikayete geldim burada. Acaba sonuç alabilir miyim diye.
Randevu
eksiklere.
Alın görüşün beyefendi. Randevu alamıyorum.
Hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim.
Tayyip Bey ne diyor? Derdinizi anlatın diyor. Derdimizi anlatmaya
şu
geldim şimdi.
Herkes içeri giriyor. Beyefendi neden alınmıyor?
Tamam girebilirim. Gelin beyefendi. Ne ilişkimiz? Ben size yardımcı olacağım. Tamam.
Sonra randevu sistemi çalışıyor, insanlar gelmiyor. Ya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tedavi için değil, derdini anlatmak için gidecek kıymetli vatandaşımız oraya bile almıyorlar. Oraya bile almıyorlar. Evet, bir kıymetli izleyicimiz demiş ki birinci dereceye 3600 hatırlatır mısınız? Elbette hatırlatırız. Atanmayan öğretmenler, ücretli öğretmenler yaşayamıyoruz artık. Allah aşkına buna bir el atın. Biz açlık çekiyoruz diyorlar. Bir kıymetli izleyicimiz şey demiş, ben de o egzotik meyveli şeyden istiyorum. Aman abi, aman. Bakın onu Kemal Tahir'den alıntı yapalım orada da. Bilmediğimiz aş ya diş ağrıtır ya da baş. O yüzden biz devam edelim abi. Efendim şimdi geldik Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan anne oğlu. Onların neşesi yerinde.
Üzülüyormuş.
Ne üzgünü? Eğer öyle gülüyor, eğleniyorsa diyeceğim yok ya. Bir gece bir yatsalar. Bir gece. O zaman benim nasıl olduğumu o zaman anlayacak. Bir gece çocuğundan ayrı kalsın, o zaman anlayacak. Bir evlatın nasıl acı olduğunu öyle gülecek mi bakayım.
Bir kişinin yaşamını yitirdiği kazaya sebep olan 16 yaşındaki oğluyla Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı yazar Eylem Tok. Firari anne oğul ilk kez görüntülendi. New York'ta yüzlerinde gülümsemeyle.
Ne gülmesi? Bak ellerim vura vura kırık. Gece gündüzümüz yok. Bir gelsin ya. Başka bir şey istemiyorum. Getirsin o çocuğunu. Başka bir şey istemiyorum.
Fotoğrafları gördüm. Çok üzüldüm. Benim oğlum burada mezarda. Biz üzüntü içindeyiz. Ayakta durmak zorlanıyoruz. Ama onların gördüğüm kadarıyla neşeleri yerinde. Gülücükler savuruyorlar.
1 Mart gecesi İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki T.C. ailesine ait lüks araçla yol kenarında bekleyen ATV'lerin arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Acı hayatını kaybetti. Kazanın üstünden 13 gün geçti. Eylem Tok oğlunu önce kaza yerinden sonra da Türkiye'den kaçırmıştı. Gazeteci Razi Canikligil New York'tan fotoğraflarını paylaştı.
Kazanın üzerinden 13 gün geçti. Firari anne oğul önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. New York'ta en işlek caddelerden birinde fotoğrafları çekildi. Ama anne oğul hala adalete teslim edilemedi.
Devletime sesleniyorum ya. Bir küçük çocuk, bir kadın 2 dakikaya getiremiyorlar ya. Benim devletim böyle olmamalı. O anne mi? Ne koşturuyor? Getirsin o çocuğu bana versin. Hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim.
Ben savcı dışında hiç kimseyle konuşmayacağım.
NAV haberinin ulaştığı Eylem Tok sadece savcıyla görüşeceğini söyledi ama hala anne oğul Türkiye'ye dönmedi. Kaçış planına dahil olduğu iddia edilen estetik cerrahı Baba Bülent Cihan Timur ise Türkiye'de. Ancak hala ifadesi bile alınmadı. Firari Eylem Tok'un annesi ise acılı aileye ulaştı. 16 yaşındaki TC'nin anneannesi Acı ailesiyle görüşmek istedi.
Dün akşam dolaylı olarak Eylem Hanım'ın annesi olduğu söylendi. Bugün taziyeye geleceğini söylemiş. Ben de dostuma söyledim. Ya kusura bakmasın, kızını ve torununu adalete teslim eder. Ertesi günü buyursun gelsin dedim. Gelmediğine göre bir mesajı almıştır efendim.
Kıymetli izleyicilerimizden mesajlar yine elbette. Askerlik borçlanması. Polis, asker ve başka memurların askerlik borçlanması. Meclistekiler hala suspus. Yani artık bunu, bu duymazlığı, bu ilgisizliği vay vay vay diye karşılamak zorundayız. Daha ne diyelim? Şimdi bakalım kent lokantalarına gidelim. Ucuz iftar kuyruğu.
Aynı menüyü dışarıda yemeye kalksanız en az 300 lira. 70 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. Ben hayatta bilmezdim. Kuyruğa girip yemek yediğimi hatırlamıyorum.
Emekli öğretmen, sınıf öğretmen ama şimdi emekliyim. 40 liraya nerede yemek yiyeceğim ben? Ya yiyebilir miyim? Hem de nezih, güzel. Şimdi olmayan kuyruk yok. Ben hayatımda böyle darlık görmedim hiç.
74 yaşında, hayatında ilk kez kuyrukta emekli öğretmen Mehmet Kaya. Emekli maaşı ne restorana ne de evde iftar sofrası kurmaya yetiyor. O da diğer dar gelirlilerle kent lokantasında ucuz iftar kuyruğunda. 4 çeşit yemek 40 lira. Öğrenciler niye geliyor buraya?
Ailem yok benim. Ben Giresunluyum. Burada üniversite okuyorum. Tek başıma yaşıyorum ve daha ucuz olduğu için burayı tercih ediyorum.
Donatılmış bir iftar sofrası kurmak artık çok zor. Bütçeler yetmiyor. İşte bu yüzden birçok kişi kent lokantalarını tercih ediyor İstanbul'da. Ve şu anda iftar saati yaklaşırken kuyruktalar. Burada bir menü 40 lira. Ancak Ramazan'da bir hayırsever buradaki menünün tamamını karşıladı ve buraya gelenler ücretsiz yemek yiyecekler.
Ücretsiz daha iyi. Çoğun belki de 40 lirası da yoktur.
Şeker hastasıyım, eşim kalp hastası. Verenden Allah kabul etsin.
Hastaları, emeklileri, öğrencileri Ramazan'da bir sofrada buluşturuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantaları. Günlük 70-80 kişiye iftar veriliyor.
Mağazada tezgahtarlık yapıyorum. Yani ben baktım gelirken 250'den başlıyor fiyatlar. Bana çok geldi. Buraya geldim.
Kirada mı kalıyorsunuz?
Evet, kirada kalıyorum. Gençlerle kalıyorum. Bir evde 4 kişiyiz.
İftara kısa bir zaman kaldı. Buraya gelenler bugün ne yiyecekler menüde? İşte gördüğünüz gibi domates çorbası var, bulgur pilavı var, sulu köfte var. Yine gelenlere tel kadayıf ikram ediliyor. Su ve pide de bu lokantadan.
Etli yemek, evet. Çok güzel olmuş.
Yükselen ezan sesiyle oruçlar açılıyor. Kent lokantası da olsa da gelenler eli boş gönderilmiyor. İftariyelik veriliyor.
Sandviç, meyve suyu, su.
Bizi bu hale getirenden ben hakkımı helal etmiyorum.
Evde markete gidip bir kap, bir tencere yemek yapmaya kalksa siz biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok yani. Orta tabaka kalmadı, işte üst tabaka gidip istediğini yiyebiliyor. Alt tabakada işte böyle kuyruklara giriyor.
Efendim, alt tabaka, üst tabaka. Şimdi o tabaklarda kuru fasulyeden, sütlaçtan gelelim. Neydi? Preslenmiş dana kaburga, tutku meyveli kremü. Kaburga ve kremü demişken, şimdi bu şeyden sonra da hatırlatırız onu. 200 bin tirol besleyeceğinize 400 bin sığır besleyin ki herkes bunları yiyebilsin. Niye 400 bin? Bu ülkede enflasyon var. Yani en az %100 biz de arttıracağız, ne yapalım? Lüks iftar kuyruğu.
İlgi son derece yoğun. Önce rezerve yaptırmanız gerekiyor. Masanızın belirlenmesi gerekiyor. Her zaman yeri olmuyor yoğun ilgiden dolayı. Haftalar sonraya sarkabiliyor bu rezerve durumunuz.
Bir kişilik iftar ne kadar bu gemide?
1200 lira.
Önümüzdeki hafta pazartesi itibaren doluyuz. 520 kişi burada iftara verdik.
Kişi başı bu restoranda ne kadar iftar?
1600 lira.
Lüks iftara ilgi büyük. Restoranlar, oteller iftar rezervasyonlarına yetişmeye çalışıyor. Kişi başı iftar 1000 liradan başlıyor, 4500 liraya kadar çıkıyor.
İftar yemeğimizde süzme mercimek çorbamıza başlıyoruz. Kahvaltılıklarımız hurma, kaymak, bal, zeytin, Urfa peyniri ve Zine peyniri. İçli köfte, kuru dolma, Antep dolmamız, çiğ köftemiz, fındık lahmacunumuz, fısıklı kebap, kuzu şiş, güllaç ve baklava. 1600 lira diyoruz.
Bulunduğumuz bu lüks kebap restoranında bir kişilik iftar menüsü 1600 lira. 4 kişilik bir aile için bir iftar 6400 liraya mal oluyor. Fiyatlar yüksek ama ilgi de lüks iftara çok büyük. Önümüzde bir rezervasyon listesi var. Liste dolu mu?
Doğru, dolu. Dolu efendim. Dolu, gayet iyi. Memnunum. Genel gidişattan memnunum.
Lüks restoranların tüm masaları artan fiyatlara rağmen iftarda doluyor. Farklı iftar seçenekleri de büyük ilgi çekiyor. Manzarası sürekli değişen bu tarihi vapurda İstanbul Boğazı'na karşı iftar yapmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Peki büyük ilgi çeken bu iftarın bedeli ne kadar? Kişi başı 1200 lira. İftar menüsünde ise çorba, salata, iftariyelik, zeytinyağlılar, ara sıcak, 3 ana yemek ve tatlı bulunuyor.
Burası gezen bir restoran. Tarihi bir vapur. İftarda semazen gösterimiz var. İşte canlı müziğimiz var. Elit kitle geliyor genelde. 4000 liraya kadar çıkan fiyatlar var. Ama bizim fiyatımız çok daha ekonomik bunun yanında.
Restoranlara göre artan maliyetler nedeniyle bu fiyatlar ekonomik. Dar gelirliye göre çok yüksek. Ama parası olan için cazip. Lüks iftara ilgi de bunu gözler önüne seriyor.
Taleplerimiz çok iyi. Çok memnunuz.
Efendim bunlar daha başlangıçlar. Şimdi bir şey var. Yani tabii afiyet olsun. Damak zevki önemli bir şeydir. Türk mutfağı zengin. Fakat istisna olmamalı. Yani elitler falan diye söylenmemeli. Millet olmak öyle bir şeydir. O yemeği yerken keyif alamazsınız. Siz istisnaysanız. Bir de bir şey merak ediyorum. Yani bunca kuyruğa gir, bu kadar yemek falan. Ya bu kadar yenecekse oruç niye tutulur anlamıyorum yani. Bu kadar yemek için oruç tutulur mu ya? Evet. Yol verme kavgasında İETT şoförünü bıçakladılar.
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Baba oğul İETT şoförünü bıçakladı.
Adamı bıçakladılar.
Nasıl insanlık bu ya?
İstanbul Başakşehir'de
Kayaşehir-Yenibosna seferini yapan İETT şoförü Mahmut Murat Kınık'la bir başka aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücüsü Baba A.Ö. aracından indi. Otobüse binmeye çalıştı. 18 yaşından küçük olan oğlu M.Y.Ö. başta engel olmaya çalıştı. Ancak İETT şoförüne ilk saldıran da o oldu. Mahmut Murat Kınık'a saldıran baba oğula otobüsteki yolcular engel olmaya çalışsa da tansiyon düşmedi. Araç şoförünün oğlu bıçakla İETT şoförüne saldırdı. Kınık'ı göğsünden bıçakladı. O anlar otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Alo! Alo!
Yaralanan Mahmut Murat Kınık hastaneye kaldırıldı. Polis önce olay yerinden kaçan baba oğlun kullandığı aracın plakasını tespit etti. Ardından da aynı ilçede bulunan adreslerini. Baba A.Ö. ve oğlu M.Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildiler. M.Y.Ö. tutuklandı, baba A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şimdi bu canilikleri görüyorsunuz değil mi? Bir yandan yani sadece hayvana değil insana da, kadına da. Daha şunu şurasında 3 gün önce 4 kadın katledildi, birinin fotoğrafı bile yoktu. Şimdi burada sorun şu. Kadın, erkek, emekli çalışan, ev sahibi, kiracı, insan, hayvan. Bunların hiçbiri sırf bu tariflerinden ötürü haklı ya da haksız olamaz. Ama bu iktidarın bakış açısı veya yaptığı şu. Herkes birbirine düşüyor, giriyor, ediyor bilmem ne. Bu böyle çözülemez. Sorun şudur. Fellini'nin söylediği bir laftır. Biz bu ülkede alçaklığın, caniliğin alışkanlık haline gelmesine izin mi vereceğiz? Şimdi bir dakika bölümünde görüşmek üzere. Birazdan buradayız. Efendim tekrar ediyorum. Bu canına kıyılan, katledilen kadınlarımız, hayvanlar, bu şiddet. Bütün bunlarda kadın, erkek, emekli çalışan, ev sahibi, kiracı, insan, hayvan. Bu hükümet sorumluluklarını yerine getirmeyip bütün bu farklı farklı aktörleri karşı karşıya getirip kendisi sıyrılmaya çalışıyor. Bunu böyle çözemeyiz. Bu arada Peter Singer'in Hayvan Özgürleşmesi diye bir kitabı var. Onu da okuyun bence. En önemsiz gerekçelerle öldüren hayvan insandır diyor. Bizden sonra Hudutsuz Sevda var. Yeni bölümüyle iyi akşamlar. Lay lay lay lay lay.